2. Timoteus'a mektup 2. bölüm 13. ayete geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Pavlos 11. ayette şöyle dedi. Bu güvenilir sözdür. Onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. 1. Timoteus 1:15'te olduğu gibi bu ilahi de bu güvenilir sözdür diye başlamaktadır. Katlanabilirsek onunla birlikte hüküm süreceğiz. Onu inkar edersek o da bizi inkar edecektir. İmansızlık gösterirsek o yine sadık kalacak çünkü kendisini yatsıması ya da inkar etmesi olanak dışıdır. 12. ayet. Katlanırsak onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Bu ayet onunla acı çekmiş olanlara değiniyor sanıyorum. 13. ayette ise biz sadık kalmazsak da o yani Rab sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Değerli dostum, Tanrı kendisini inkar edemez. Yanlış olanı doğru kabul edemez. Bu nedenle zamanındaki dini liderleri sert bir şekilde eleştirmiştir. Olmadıkları bir şey gibi görünmeye çalıştıklarından onlara iki yüzlü diyordu İsa Mesih. Eğer Mesih sahte olanı kabul ederse kendisini inkar etmiş olur çünkü kendisi gerçektir. Bunları topluluğunu anımsat ve Tanrı önünde onları öğütle ki sözler üzerinde çatışmasınlar. Bunun hiç yararı yoktur. İşitenler üzerindeki etkisi yıkıcıdır. 14. ayet. Mesih bağlılığını iki sözle anlatmak gerekirse bu günahtan ayrılmak, kutsallığa sarılmaktır dostum. Kilise topluluğuna sahte kişiler sokulabilir. Tahtadan topraktan kaplar gibi. Mesih işçisi dikkatli, anlayışlı, çürüyü sağlamdan ayırt edebilmeye donatımlı olmalı. Sözler üzerinde çatışmalar, sözcük tartışmaları anlamına gelir. Tanrı halkının temel gerçeklere bağlı kalması gerekir. Gereksiz konularda küçük farklılardan tartışmalar yaratmamalıyız. Kelime kavgaları çıkarmak hiçbir yarar getirmez. Tanrı işçisi daima kutsal sözün özünde kalmalıdır. Boş sözler, felsefeler, düşünce ayrılıkları yüzünden kavgaya girişmek zorunda değiliz. Bir dostum var. O bazı konularda benim kutsal kitaptan yorumladığım, anladığım pasajları başka anlayıp başka düşünüyor bazen. Kutsal sözde değerli dinleyicilerimiz açık ve belirgin gerçekler vardır. Ama bir de anlaşılması, yorumlanması zor parçalar vardır ve bunlar açık değiller. Bazı konularda ben onun gibi düşünmem, o da benim gibi. Rabbin yanına gittiğimizde belki her şeyin üç yönü olduğunu göreceğiz. Onun yönü, benim yönüm ve gerçek yön. Belki Rab ikimizi uslandırmalı. Önemlisi ise ana noktalarda, temel noktalarda uyuşuyor ve hemfikiriz. O ve ben ayrı düşündüğümüz konularda münakaşa etmemize, kavgaya girişmemize hiç gerek yoktur. İkimiz de şunu istiyoruz. Olumsuz noktalarda birbirimizle çekişip insanları bıktıracağımıza, onlara zarar getireceğimize ve bu türde olumsuz şeylere zaman harcayacağımıza olumlu yönlerde uğraşıp kardeşlere, insanlara yararlı olalım. Müjdede, Rab'de olan birlikteliğimizden zevk alalım. 15. ayette Pavlus şöyle diyor. Onay kazanmış biri olarak kendini Tanrı'ya sunmak için çaba göster. Utanç duyacak hiçbir şeyi olmayan tanrısal gerçekle ilgili sözü doğru biçimde ele alan bir işçi olmayı amaçla. Kendini Tanrı'ya sunmak için çaba göster. Tanrı'ya makbul olmak için tüm gücümüzle çalışmamız gerekir. Buradaki işçi Tanrı sözünü sürekli olarak çalışan bir öğretmendir. Gerçeğin bildirisini doğru kullanın sözü, Tanrı'nın sözünü değerli dostum, doğru kullanmak anlamındadır. Tanrı'nın sözünü doğru kullanmak, Tanrı sözünü doğru kullanabilmek için imanlının usta birisi gibi olması gerekir. Yani Tanrı sözünde. Tanrı sözünü öğrenen kişinin bu sözün birçok gerçeği içerdiğini ve bazı bölümlerinin olduğunu anlamalıdır. Kutsal kitap bir yasa ve yapıya göre oluşturulmuştur ve çalışırken de buna uyulmalıdır. Oradan ya da buradan birer ayet alıp metni dikkate almadan kullanmanız olanaksızdır. Ya da yanlış yorumlara gider. Bunu yapmak çok kolaydır ama kutsal kitap bunu yapabileceğiniz bir kitap değildir. Bu nedenle kutsal kitabın bir bütün olarak öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu alanda işte program yapıyoruz, çaba veriyoruz. Şimdi kutsal kitabın doğru anlaşılması gerektiğini anlamamış insanlar genelde şuna benzer sözler söylerler. Efendim, Tanrı'nın sözü, kutsal kitap değişmiştir. İnsanlar onu bozmuştur ya da hükmü geçmiştir. Hemen bu sorunun karşılığında şunu iyice anlamak gerekir. Tanrı o kadar aciz midir ki günahlı insanların kendi sözünü değiştirmesine göz yumsun? Tanrı o kadar güçsüz müdür ki kendi sözünü koruyamasın? Görüyorsunuz, bu Tanrı sözünü bilmemenin ve doğru anlamamanın sonucudur. Aslında Tanrı'yı da bilmemenin, Tanrı'nın kutsal olduğunu da bilmemenin sonucudur. Bu ve buna benzer türden Tanrı sözüne saldıranlar aslında boş laflarıyla kutsal kitabı bilmediklerini ortaya koyuyorlar. Tanrı sözünü doğru anlamamanın sonucu her zaman budur. Gerçeğin bildirisini doğru kullanmak nedir? Tanrı sözünde belirli yaklaşımlar ve yöntemler söz konusudur. Kurtuluşun temeli her zaman aynı kalmaktadır. İnsan yalnızca Mesih'in kurtaran ölümüne inanmak yoluyla kurtulur. Ancak insan Tanrı'ya olan inancını değişik şekillerde açıklar. Örneğin, Habil ile İbrahim peygamber Rab'be adamak için kuzular getirmişlerdi. Ancak umarım siz topluluğa giderken bir kuzuyla gitmezsiniz. Çünkü bu büyük bir hata olur. Bir kızın okula giderken kuzu ile gitmesi mümkün olabilir. Tabi bu da olmaz ama ancak sizin kiliseye bu şekilde gitmeniz doğru olmaz. Çünkü günahı uzaklaştıran, günahı kaldıran Tanrı kuzusu zaten gelmiştir. Bu kuzu İsa Mesih'tir. Habil ile İbrahim peygamber Tanrı'nın kurtuluş getirecek olan kuzusunu görmek için ileriye baktılar. Bizler ise geriye İsa Mesih'in ölümüne ve ölümden dirilişine bakıyoruz. Bu gerçeğin bildirisini doğru kullanmanın bir yoludur. Keşke Tanrı sözüne ilişkin bir şey söylemeden önce bu insanlar Tanrı sözünü tarafsız olarak çalışsalar, okusalar. Bir kural vardır. Birinin belli bir konuda konuşabilmesi için o konuyu bilmesi gerekir. Bunun altını yeniden çizeyim. Birinin belli bir konuda konuşabilmesi için konuyu bilmesi gerekir. Tanrı'nın çocuğu Tanrı'nın sözünü çalışmalıdır. Çalışmaya ilk başladığımda bir okula da başlamıştım ve kutsal kitap tümüyle anlaşılmaz gözüküyordu bana. O durumda ben de alıntısını yaptığım birçok konularda bilgisizdim. Benim düşüncelerimi yöneten de genelde bilgisizlikti. Sonra okulda çok değerli ilahiyatçılar, profesörleri, yorumcuları dinleme, onlardan öğrenme olanağım oldu ve bu insanlardan büyük yardımlar gördüm. Bu adamlar ruhumu bereketledi ve kutsal kitap benim için yepyeni bir anlam kazandı. Doğru şekilde çalışıldığında Tanrı'nın insanla ilgili planlarını sırayla açıkladığı ortaya çıkar ve yeni bir anlam kazanır. Örneğin yasa ile lütuf arasındaki farkı anlamak kutsal yazıları anlamanın en önemli temel noktalarından biridir. Pavlos da Timoteos'un kutsal kitabı iyice öğrenip doğru şekilde öğretebilecek bir öğretmen olmasını istiyor. Evet, Rabbin işçisi gerçeğin bildirisini doğru kullanarak, Tanrı'nın sözünü doğru şekilde yorumlayarak sanat eserleri yapan usta gibi yetenekli olsun. Tanrı sözünün büyük gerçekler demeti olduğunu ve onun özel ayrılma çizgileri olduğunu anlamalı inanlı. Kutsal kitap özel düzene ve iç yapıya göre kurulur. Buna uyarak Tanrı'nın sözünü okuyup yorumlamalıyız. Bu yerden bir ayet, şu yerden bir ayet çıkarmakla bir öğreti kuramazsın, bir yorum çıkaramazsın. Bu bölümü ya da şu bölümü görmezlikten gelemezsin. Bunu yapmak çok kolaydır ama kutsal kitap bu tür bir kitap değil. Kutsal kitabın tümü bir kitaptır ve tümü öğretilmelidir. kutsal kitabın tümü Tanrı'nın sözüdür. Bir bütün olarak buna bakılmalıdır. Öte yandan diyor 16. ayet, ruhsallıktan uzak, boş konuşmalardan sakın. Çünkü bunlara kapılanlar Tanrı saymazlıkta ilerledikçe ilerleyecekler. Dostum, Mesih'e hizmette bulunanın sakınması gereken belirli tuzaklar vardır. Bunların başında ruhsallıktan uzak boş konuşmalar gelmektedir. Aynı öğüdü 1. Timoteos 4.7'de okuyoruz. Boş konuşmalara verilen ilerlemez geriler. Alaylı sözlerle, kinle, öfkeyle, düşmanlıkla, sürtüşmeyle, öç alıcılıkla süsleyen pek çok öğütçü bulunur. Bunlar Tanrı'ya leke, insanlara zarar getirmekten başka hiçbir şeye yaramazlar. Hiç değeri olmayan boş konuşmalardan uzak durmamız gerekir. Onların öğretileri de kangren gibi dal budak salacak diyor 2. Timoteos 2.17'de. Himenoyos'la Filitos bunlardandır. Değerli dostum, sakat öğreti yayanların öğretileri kanser hastalığı gibi her tarafa korkunç yıkımlar getiriyorlar. Pavlos'un burada adlarını verdiği Himenoyos'la Filitos böyle insanlardır. Himenoyos'un adı 1. Timoteos 1.20'de de geçiyor. Orada Aleksander'le birlikte vicdanın sesini dinlemeyen, imandan yana batıp giden, küfredişi nedeniyle şeytana teslim edilen acınılacak biridir. 18. ayet. Onlar ölülerin dirilmesi olmuş bitmiş bir iştir diyerek gerçek öğretiden saptılar. Üstelik bazılarının imanını da alt üst ediyorlar. O günlerde ölülerin dirilişi olmuş bitmiş bir iştir deyip kişileri gerçek öğretiden saptıran bazılarının imanını alt üst edenler vardı. Ama Pavlos dirilişin ileride olacağını var gücüyle bağırıyor. Rab İsa Mesih'in görkemli dirilişiyle onun ikinci gelişinde gerçekleşecek diriliş arasındaki dönem aradaki çağdır. Dirilişte yeni bir beden alınacaktır. Tıpkı Rab İsa Mesih'in dirilişte kuşandığı yeni beden gibi. Buna karşın Tanrı'nın temeli sapasağlam duruyor. Üzerinde de şu damga bulunuyor. Rab kendinin olanları bilir ve Rabbin adını söyleyen herkes kötülüğü bıraksın. 19. ayet. Damga ya da mühür yetki ve güvenirliğin işaretiydi. Rab kendine ait olanları bilir. Tesniye 6. bölümde 6-9'da Tanrı halkına buyruklarını dinlemesini söylüyor. Bugün diyor size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın. Alın sargısı olarak takın. Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın. İsrailli evini Tanrı sözünün yazı tahtası gibi kullanmak durumundaydı. Bu onun Tanrı'ya taptığını ortaya koyuyordu. O halde bugünkü inanlı için ne diyebiliriz? Tanrı'nın çocuğu olduğunu nasıl vurguluyor? Rabbin adını söyleyen herkes kötülüğü bıraksın. İnsanlar bu şekilde kimin Tanrı'ya ait olduğunu bilecektir. Ayrılmanın anlamı budur. Şeytandan ayrılıp Mesih'e bağlanmak. Mesih'in adını anarken günah içerisinde yaşamadığınıza dikkat edin. Ne yazık ki günümüzde imanın temellerini savunup öğretenler arasında bile dolandırıcılık yapan ya da doğru bir şekilde yaşamayanlara rastlanabilmektedir. Dünya dış görünüme bakarken Rab yüreğe baktığından kendisine ait olanları bilir. Dünya akıllıca hazırlanmış ilan panolarıyla günahı çekici göstermeyi bilir. İnanlılar olarak biz ne durumdayız? Yaşamlarımız değerli dostum Mesih için çekici bir ilan mı? Mesih imanlıları herkesin okuyacağı açık bir mektup gibidir. İnsanlar bizi okurken orada sevgi, orada doğruluk, alçak gönüllülük, yumuşaklık görüyor mu? İşte önemli olan budur. Büyük bir evde yalnız altın, gümüş kap bulunmaz. Bunların yanı sıra tahtadan, topraktan kaplar da vardır. Bazısı özel kullanış, bazısı da sıradan kullanış içindir. Bunun gibi kişi de kendini onursuz işlerden arıtırsa özel kullanışa elverişli, kutsanmış, bağlı olduğu efendiye yararlı, her tür sağlıklı, işe hazır bir araç olacaktır. 2. Timoteus 2, 20-21. Ayetler. Bu ayetlerde Mesih imanlısı bir kaba benzetilmektedir. Kap yararlı olacaksa temiz, her tür pislikten arı olmalıdır. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki uçsuz bucaksız bir çölden geçiyorsun. Suyun yok. Susuzluktan ağzın dilin kurumuştur. Neredeyse susuzluktan ölecek durumdasın. Tam bu sırada bir kuyu buldun ve onun yanında iki tas vardır. Bu tasların bir tanesi altından ama pislik içerisinde. Ötekisi ise eski püskü, hatta çatlakları bile var. Ama tertemiz. Şimdi hangi tası kullanırdın su içmek için? Hiç kuşku yok ki temiz olanla su içerdin, değil mi? Dostum, Tanrı'nın senden daha akıllı olduğunu bil. Tanrı hiçbir zaman kirli, pis kapları değil, arı temiz kapları kullanır. Yuhanna'nın 2. bölümünde Rab İsa'nın düğünde şarap yapma olayını anımsayın. Yardımcılardan Yahudilerin arınma amacıyla kullandığı eski kapları getirip suyla doldurmalarını istedi. Eski ve gösterişsiz kapları kendi görkemi için kullandı. Bugün de Tanrı kullanmak için gösterişli değil ama temiz kaplar aramaktadır. Gençliğe özgü tutkuları dizginle, temiz yürekle, Rab'be seslenenlerle birlikte doğruluğu, imanı, sevgiyi, esenliği amaçla diyor 2. Timoteus 2:22'de. Timoteus sadece günahlı ve kötü kişilerden uzak durmayacak, aynı zamanda gençliğe özgü tutkularından da kaçacaktır. Gençlik tutkularıyla kastedilen yalnızca fiziksel istekler değil, aynı zamanda para, şöhret ve diğer zevklerdir. Buna gururu, inatçılığı, hafifliği ve sabırsızlığı da ekleyebiliriz. Kim bilir kaç kere insanoğlu iman, sevgi ve esenlik sözlerini kullanmıştır. Bu sözcüklerde Mesih imanlısının yaşamını özetler. Bunlar yalnızca vaazlarda kullanılmamalıdır. İmanlının yaşamında da gözükmeli ve hüküm sürmelidir. Timoteus kaçma dışında izlemekle de yükümlüydü. Olumlu ve olumsuz bir aradadır. Doğruluğun ardınca gitmesi gerekiyordu. Yani çevresindeki iman etmiş ya da etmemiş kişilerle olan ilişkilerinde dürüst, adil olması gerekliydi. İman, sadakati ya da sağlamlılığı kastediyor olabilir. Ayrıca her zaman Rab'be bağlı olmayı da içerebilir. Tanrı'ya içten ve dinamik bir güven duyma. Sevgi sadece Tanrı sevgisi olarak sınırlanmaz. Kardeşlerimizi ve iman etmemiş tüm insanları da içerir. Sevgi her zaman diğerlerini düşünür, özünde bencil olmaz. Esenlik uyum ve uyuşabilmeyi anlatır. Bu erdemleri izlemesi gerekenler temiz yürekle Rab'be yakaranlardır. 23. ayet. Akılsız tartışmalardan yüz çevir, bunların sürtüşme doğurduğunu bilirsin. Bazı insanlar benimle sürekli önemsiz şeyler hakkında tartışmalara girmek isterler. Tartışmalarla zaman öldürmek gerekmez diyorum. Boş tartışmaların, iddiaların bir yararı yoktur. Bir yarar getireceğini sanmıyorum. Yanan bir dünyada yaşıyoruz. Geç olmadan Tanrı'nın sözünü yayalım. Cahilce, saçmaca tartışmalara girmeye gerek yoktur. Gerçekten aslı faslı yok denecek tartışmalardan el ayak çekmeyi öğütlüyor Paulus. Hem Timoteus'a hem de günümüzdeki her imanlıya. Çünkü böyle tartışmalar sürtüşmeye götürmekten başka bir yarar sağlamaz. Rabbin uşağı sürtüşmeye kapılmamalı, herkese uysal davranmalıdır. Öğretebilmeli, kötülüğe katlanabilmeli, karşı duranları yumuşak huylulukla düzeltebilmelidir. Olabilir ki Tanrı bunlara günahtan dönüş sağlayıp gerçeği bilme aşamasına getirir. 2. Timoteus 2, 24-25. Ayetler. Burada Paulus, Rabbin kuluna özgü nitelikleri sıralıyor. Rabbin kulu, hizmetçisi, kavgacı olmamalıdır. Sürtüşmelerden uzak durmalıdır. Herkese karşı sevecen, öğretmeye yetenekli olmalıdır. Kendisine edilen haksızlıkları sabırla karşılamalı ve bunları yumuşaklıkla yola getirmelidir. Rabbin uşağı, Rabbin hizmetçisi, onun sözünü yayarken kuşkusuz direnenler olacak. Bunlar sadece yumuşak huylulukla düzeltilebilirler. Onların günahlı durumlarını sadece Tanrı eleştirebilir, insan değil. Evet, her Mesih imanlısı bir kuldur ve her insana sevecen olmalıdır. Burada sanki bir çelişki vardır. Asker savaşmalı ama kul savaşmamalı. Bu bir çelişki midir? Hayır. Bir aykırılık, bir paradokstur. Gerçeği savunursan açıkça konuşmalı ve gerçeği olduğu gibi bildirmelisin. Pısırık olma. İnsanlar senin nerede olduğunu bilmesi gerekir. Birisi şöyle dedi, susmak altındır denir ama bazen ancak sarı. Dostum, gerçeği savun, doğruluğu savun. Ne var ki sana karşı olanları yumuşaklıkla yola getir. Seninle uyuşmuyorsa bırak uyuşmasın. Bir insanı Mesih'e getirmek istiyorsan onunla kavga etme. Ona sadece Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın sözünü ilet. Böylece isteğini yapsınlar diye iblisin kendilerine düşürmüş olduğu tuzaktan kaçıp sağduyuya kavuşurlar. Bu da 2. Timoteos 2. bölüm 26. ayettir. İblisin tüm çabası, değerli dinleyicilerimiz, tuzak kurmaktır. O Mesih'i bile çirkin tuzağına düşürmeye çabaladı ama bozguna uğradı. Mesih imanlısı bu kişilerle o şekilde ilgilenmelidir ki onlar ayılabilsinler ve iblisin tuzağından kurtulabilsinler. Çünkü onlar iblis tarafından istediğini yerine getirmeleri için tutsak edilmiş, zehirlenmiş durumdadırlar. Tanrı'nın çocuğu ise, değerli dostum, ayık olmalıdır. Nasıl? Tanrı'nın sözünü bilerek, Tanrı'nın sözüne yapışarak ve Tanrı'nın sözünü çalışarak, onu hayatına alarak, hayatında uygulayarak.